Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Haftanın öne çıkan başlıklarını aktaracağız önce. Ardından önümüzdeki haftaya ilişkin veri akışını paylaşacağız. Bu hafta haber analiz bölümümüzde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından piyasa beklentileri ve uzun bir seçimsizlik dönemine girecek Türkiye'de ekonomik reform beklentilerini konuşacağız. Ekonomist Arda Tunca konuğumuz olacak. Program başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Bu haftanın öne çıkan ekonomi haberlerini kısaca özetleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İsrail'in Golan Tepelerine ilişkin egemenliğine yönelik adımları yurt içi piyasalarda sert etkilere neden oldu. Döviz piyasasındaki hareketler sonrası Merkez Bankası sözlü yönlendirmelerle çeşitli somut adımlar attı. Bunlardan biri haftalık repo işlemlerine son verilmesi oldu. Ardından swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı %10'dan %20'ye yükseltildi. Teknik adımların yanında sözlü değerlendirme de vardı. Merkez Bankası brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını duyurdu. Öngörülmeyen bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden banka, sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından izlendiğini kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da bankanın temel politikasının rezervleri güçlü tutmak olduğunu hatırlattı. Sıra dışı bir durum söz konusu değil dedi. İşsizlik haftanın önemli verisiydi. 2018'de işsizlik oranı 0.1 puan artarak %11 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2017'ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişiye yükseldi. Tarım dışı işsizlik %12,9 olarak tahmin edilirken genç nüfusta işsizlik %20,3'e geriledi. 2018'de istihdam edilenlerin sayısı da 549 bin kişi artarak 28.7 milyon kişi oldu. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu vatandaşlara 39.663 adet konut satışı yapıldı. Yabancılara yapılan satışlar bir önceki yıla göre %78,4 artarken en çok tercih edilen il İstanbul oldu. İstanbul'da yabancıya 14.270 konut satıldı. İstanbul'u Antalya, Bursa ve Ankara izledi. Konut alımında Irak vatandaşları liderliği gösterirken Irak'ı İran, Suudi Arabistan, Rusya ve Kuveyt vatandaşları takip etti. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma için son günler. Yeni havalimanına taşınma süreci 5 Nisan saat 03'te başlayacak. 7 Nisan gece yarısı sona erecek. İstanbul Havalimanı 7 Nisan gece yarısı itibariyle tüm uçuşlara açık hale gelecek.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki haftanın ekonomik veri takvimiyle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta içeride 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının piyasa yansımaları izlenecek. Önemli veri ise enflasyon. 3 Nisan çarşamba günü Mart ayı enflasyon oranı açıklanacak. Şubat ayında enflasyon yıllık bazda 19,67 olmuştu. Mart'ta kısıtlı bir artışta tüketici enflasyonun %20 sınırına dayanması bekleniyor. Üretici fiyatları enflasyonu da son ayda %29,59 olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise 5 Nisan Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek. Şimdi haber analiz var.
Haber analiz.
Bu hafta yerel seçim sonrası piyasa beklentileri ve uzun bir seçimsizlik dönemine girecek Türkiye'de iş dünyasından esnafa ve vatandaşa kadar gözlerin çevrildiği ekonomik reform beklentilerini konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Arda Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Bugün seçim sonrasında hem beklentileri hem piyasa beklentilerini hem de hani uzunca zamandır konuştuğumuz ve hükümetin de aslında artık seçim sonrasını işaret ettiği ekonomik reformlarla ilgili sizinle sohbet edelim ve değerlendirme alalım isteriz. Son haftalarda işte dolar TL'de özellikle Amerika kaynaklı politik gelişmeler, Fed'den gelen mesajlar ışığında biraz böyle dalgalı hareketli zamanlar geçirdik. Şimdilerde dolar TL daha stabil bir şekilde bir seviyede ilerliyor. Şimdi genel anlamda 31 Mart yerel seçimleri sonrasında piyasadan beklentiler, yani piyasada görülebilecek, gözlemlenebilecek hareketler hem de dolar TL için belki kısa ve orta vadede bu bilgiler de ışığında neler söyleyebilirsiniz siz?
Seçimlerin 31 Mart'ta yapıldıktan sonra en beni mutlu edecek kısmı sonuçtan ne olacağından nasıl bir sonuç çıkacağından ziyade seçim bitmiş olması, seçimin atlatılmış olması. Evet. Çünkü yani Türkiye çok fazla sayıda seçim yaptı son yıllarda. Referandumlar yaşadı, seçimler yaşadı. İlk defa yeni bir sistemin içerisinde bir takım oylamalara gidildi falan filan. Yani böyle bir yorgunluk var artık seçim konusunda Türkiye'de. Ve bu dönemde de seçimler tabii ister istemez odak noktasını Türkiye'nin ekonomi olmaktan büyük ölçüde çıkardı. Siyaset her zaman siyaset olarak kendisi daha varlığını hissettiren, yaşam şansı ya da yaşama kabiliyetleri daha yüksek olan bir alan ama ekonomi biraz bazen öbür tarafta kalabiliyor. Çünkü uzun vadeli bir takım planlar yapmanız lazım, aksiyonlar almanız lazım. Onların sonuçları hemen alınamıyor ve her zaman yapmış olduğunuz bir takım tercihler ekonomiyle ilgili politikalarda mutlaka başka bir yerde bir takım başka dengeleri de etkiliyorsunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bunların çok ince hesapları var. Siyaset biraz daha günlük gidebiliyor. Uzun vadeli planlar yanında kısa vadede de kendini her zaman her an hissettirebiliyor ama ekonomi biraz öyle değil. Çünkü aldığınız her kararı unutmamak lazım ki toplumun çeşitli kesimlerinde uzun vadeli bir takım avantajları olsa bile kısa vadede bir takım dezavantajlar yaratabiliyor. Seçim süreçleri de bu noktalarda siyasetçiye tercih yaptırmama yolunda bir tablo ortaya koyuyor, bir takvim ortaya koyuyor. Şimdi biz bir süredir unuttuk. Ekonomiyle ilgili konularda reform tarafını bir süredir unuttuk. Yani konuşuyorduk ama ara verdik. Şimdi seçimin bence bitmesiyle birlikte artık önümüzde seçim olmaması, seçimin olmayacak olması, Türkiye'nin ister istemez ekonomide reformlara odaklanması zorunluluğunu tekrar hatırlatacak bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. 2023'e kadar Türkiye seçim falan yapmayacak. Hatta umarız ki konuşmayacak. Bu süreç içerisinde Türkiye 2023'e kadar gidecek olan bu süreç içerisinde Türkiye ekonomiye odaklanmak zorunda, reformlara odaklanmak zorunda, kesintisiz bir şekilde ekonominin daha iyi noktalara gidebileceği konuları ele almak zorunda. Zaten reformların yapılmamış olması uzun yıllardır, yani çok uzun dönemdir, birkaç on yıldır Türkiye'nin yaşamış olduğu süreçler Türkiye'yi özellikle sanayide, tarım ve hayvancılıkta biraz dışa bağımlılığı arttıran bir noktaya getirdi. Biz de zaten bu kadar kur konuşmamızın nedeni bu. Bu kadar kur konuşmuyor olmamız lazım. Bu kadar reel kesim, bu kadar faiz konuşmuyor olması lazım. Dolayısıyla daha stabil, çok daha istikrarlı bir sürece Türkiye'nin bu iki cephede ihtiyacı var. Kısa vadede bunu sağlamak zorunda, uzun vadede de atılımların yapılması, reformların yapılmasıyla zaten bu kadar kur hassasiyeti özellikle kalmayacaktır ama o sonuçların alınması için uzun bir yol haritasına ve zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani böyle birkaç ayda falan değil, birkaç mutlaka yılda hallolabiliyor. Tabii Türkiye bunu yapmak zorunda. Yani dünya ile rekabet edebilmesi açısından uluslararası piyasalarda sadece finansal araçlar üzerinden rekabeti kabul etmiyorum açıkçası. Yani finans piyasaları sonuçta esas olarak paranın üretildiği yer, üretilmesinin gerekli olduğu yer reel sektördür. Finans sektörü kendi içerisinde eğer bir para üretiyorsa, bu reel temellere eğer dayanmıyorsa, kopmuşsa oradan, o zaman orada bir sorun var demektir. Bütün dünya bu hastalığa kapıldı. Bunun sonucudur zaten 2008 krizde. Özellikle neoliberal politikaların 1980'lerde devreye yoğun olarak girmesi, deregülasyonların yapılması dünyayı 2008 krizine kadar götürdü. Bu Türkiye'ye ve bütün gelişmekte olan ülkelere de bulaştı bu hastalık. Ama finans piyasası kendi içinde sadece para üreten bir mekanizma olup da reel piyasalardan eğer kopuyorsa o zaman orada bir sorun var demektir. Zaten bu sorun da 2008 kriziyle kendini ortaya koydu, hissettirdi. Türkiye de buradan bir yara aldı. O yarayı bir an önce Türkiye'nin kapatması reel kesimde, yani özellikle sanayinin, tarımın, hayvancılığın olduğu noktalarda Türkiye'nin kendisini bir an önce ayağa kaldırıp bu kadar kur konuşmadığı bir sürece, döneme, yıllara kendisini ulaştırıyor olması gerekiyor. Şimdi seçim benim için 31 Mart'ın anlamı seçimin bitmiş olması, artık 4 yıllık bir sürede bir daha seçim olmayacak olması ve bunun sonucunda da ekonomiye odaklanıyor olması, evet, var. Orada bir takıldık bir yerde. Yani orta gelir tuzağında takıldık. Yani orayı aşmak da öyle çok kolay değil. Hiçbir ülke için de çok kolay olmadı. Yani geçmiş dönemlerde de, tarihsel süreçte de baktığımız zaman orayı aşmak öyle çok çok kolay bir iş değil. Yani bayağı bir işimiz var orada. Büyüyoruz. Büyümeyle birlikte kalkınmayı da gerçekleştiriyor olmamız lazım. Yani büyüyoruz derken şu son ayların verilerine takılarak konuşmuyorum. Evet. Yani Türkiye genel anlamda bir büyüme performansı ortaya koydu son yıllarda. Esas olarak ondan söz ediyorum. Yani yavaşlayabilirsiniz, küçülebilirsiniz. Son çeyreği 2018'in nitekim -3 bir küçülme geldi. Yılın genelinde 2.6 büyüdük ama son çeyrek önemliydi. İlk çeyrek bakalım nasıl gelecek. Hepsi bunların ayrı ayrı önemli ama genel trend itibariyle Türkiye büyümekte olan bir, gelişmekte olan ülke profili çizmekte. Bunun güçlenmesi, başka bir noktaya gelmesi lazım ki orta gelir tuzağından Türkiye kurtulsun.
Evet, şimdi bu geçtiğimiz yıllarda aslında hükümetin de, yani yaşanılan bazı zorluklarla birlikte ekonomide hassas olan ya da kırılgan olan taraflarla ilgili dersler çıkardığını ve buraya odaklanmaya başladığını görüyoruz aslında. Bazı başlıklar, reformlar rafta duruyorlar, onu biliyoruz, hazırlık süreçleri devam ediyor. Yeni ekonomi programında da orta vadeli yine belli başlıklar var bu reformlar konusunda. Hızla adımlarını atmamız gereken reformlar nedir ekonomi tarafında? Hangi başlıklar daha ivedilikle hayata geçirilmeli sizce?
Şöyle, Türkiye'nin çok uzun bir zaman Türk lirası reel anlamda değer kazanan bir para birimi oldu. Çok uzun yıllar bu şekilde gitti.
Evet.
Şimdi bu, yani Türk lirasının çok değer kazanmış olması şöyle bir sonucu beraberinde getirdi. İthalat yapan, yani Türk lirası güçlü olduğu için yabancı para birimleri karşısında Türkiye ithalatın çok daha cazip hale geldiği, İçeride üretim yapmanın cazibesinin ciddi boyutta azaldığı,
maliyet olarak da değil mi?
Evet, ülke konumuna geldi. Şimdi bu yapısal olarak Türkiye'yi bozdu. Yani cari açık vermeden zaten büyüyememek böyle bir sonuç. Yani bir Almanya örneğine bakalım. Uç bir örnek veriyorum ama
evet.
Bir Almanya örneğine baktığımız zaman cari fazla vererek büyüyorlar. Neden? Çünkü öyle bir içeride öyle bir üretim gücü var ki ihracat yıllar çok büyük ölçüde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda, ihracatla büyüyen bir ekonomi içeride çünkü katma değeri yüksek ürünler üretebiliyor ve bütün dünyaya satabiliyor bunları. Dolayısıyla onların büyümesinin kaynağında ihracat var. Şimdi biz de ihracata dayalı bir büyüme gerçekleştirelim, peki böyle bir alana geçelim ama biz ihracata dayalı bir büyümeden bir pozitif bir tortu bırakabilmesi için bunun, ya da bıraktığı tortuyu arttırabilmemiz için, yani ne demek bu? Gelirini, Türkiye'nin milli gelirini arttırıcı bir noktaya gelebilmesi için burada Türkiye'nin ithalat tarafından, yani döviz pozisyonu açısından söylüyorum, ithalat tarafından da bir ufak ufak azaltması lazım katma değerini. Yani büyüyoruz, ithalat da büyüyoruz. İthalat yapmadan maalesef arttıramıyoruz gücümüzü. Çünkü içeride bu dediğim Türk lirasının aşırı değerli olması nedeniyle Türkiye ticarete kaydı bir sürü sanayi kolunda. Eskiden oralarda sanayi varken, üretim yapabiliyorken ya da yok olanları, olmayan sanayileri yaratması gerekiyorken bu Türk lirasının değerli olması nedeniyle bunu yaratamadı. Ne oldu? İthalat yapmak zorunda kaldı. Bu ne demek? Siz dış ticaret açığı, dolaylı olarak da cari açık yaratıyorsunuz demek. Yani cari açık yaratamadan büyüyemiyorsunuz. Son 30 yılın, 40 yılın verilerine baktığımız zaman da bu karşımıza çıkıyor. Türkiye cari fazla verdiği yıllarda küçülmüş. Yani ekonomik performans negatife geçmiş Türkiye'de. Yani ithalat yapmadan siz büyüme hikayesi yazamıyorsunuz. Bundan kurtulması gerekiyor Türkiye'nin. Bunun için de ne yapması lazım? Sanayi tarafında, yani bu sadece finans sektörüyle olacak bir şey değil. Yani sadece finansa odaklanarak yapamazsınız bunu. Siz içeride öncelikle sanayide o altın kalmış olan, bu Türk lirasının çok değerli gittiği yılların yarattığı bir cari açık vermeden büyüyememe durumunu ortadan kaldırmak için sanayi tarafında çok ciddi atılımlar yapmak lazım. Yani mukayeseli üstünlüklerini Türkiye'nin uluslararası alanda ortaya koymak gerekiyor. Hangi alanlarda daha iyi atılımlar yapabilir? Yani bunların inanın ki cevaplarını hemen ben de şu anda...
Tabii yani çerçevesi de geniş mutlaka. Yani
çok geniş, farklı başlıklar var ve bunların hepsinin ayrı ayrı sektör sektör masaya yatırılması lazım. Yani böyle çok genel olarak, yani sanayiyi geliştirmemiz lazım dediğim zaman çok genel bir şey söylediğimi
mutlaka,
ben de biliyorum şu anda. Yani bu bir somut bir öneri mi? Yani kısmen somut bir öneri.
Herkes şu konuda hemfikir. Tarım konusunda, hayvancılıkta dahil tabii ama evet. Tarım konusunda kendi kendine yeten ve ithalata ihtiyaç duymayan bir ülke haline geri dönmeliyiz.
Evet.
Üretim.
Yani bu dediğimiz globalizasyon karşıtı falan filan böyle bir söylem de değil bu.
Evet.
Yani istediği kadar globalizasyon olsun. Bakın ne oldu dünya? Yani bundan 25 sene önce konuştuğu yerin çok başka bir noktasına geliverdi. Yani demek ki olabiliyor bunlar. Yani onun için siz belli yerlerde, belli noktalarda kendi ulusal çizginizi her zaman ayakta tutuyor olmanız gerekiyor. Yani uluslararası işbirlikleri yapalım, onları yapalım, bunları yapalım. Bu işbirliği yapma anlamına gelmeli. Yoksa biz kendi sanayi tesislerimizi ithalata çevirelim, tüccar olalım, yani sanayiyi bırakalım, tamamen ticaret yapan bir ülke olalım anlamına gelmiyor bu. Gelmemeli. O şekilde okumamak lazım. Yani benim globalizasyon benim için, ben zaten güçlüyüm. Yani üretim gücüm benim var. Ben uluslararası işbirlikleri yapalım buradan. Buyurun yapalım hep birlikte. Daha iyi şeyler üretelim.
Mutlaka.
Başka ülkelerdeki başka firmalarla ortak projeler yapalım. Siz kendi ülkenizde bu üretilenleri satın. Bu malları, hizmetleri, tarım ürünlerini, hayvancılıkla ilgili ne yapılması gerekiyorsa uzmanlığım olan alanlar değil benim oralar ama yani buralarda bunları yapalım. Bunların hepsi için bakın tek tek bütün bir kere bu sektörlerdeki ayrı ayrı alt sektörlerinde yani genel sektörlerin alt sektörleri var bir de. Onların alt sektörlerine Türkiye'nin hangi girdileri nereden sağlıyor, nasıl sağlıyor, kapasitesi yeterli mi Türkiye'nin? O alanlarda bunları biz üretebilir miyiz? Doğal kaynaklarımız bunlara müsait mi? Doğal kaynak müsaitse bunu hayata geçirecek insan kaynağı yeteri kadar var mı? Uygun mu? Değil mi? Bütün bunların hepsine bakmak zorunda Türkiye. Bu ancak bu şekilde somutlaşabilir. Yani bu ne tek başına bir firmanın yapabileceği bir şey, ne tek başına hükümetin yapabileceği bir şey, ne tek başına odaların, bir takım sanayi odalarının yapabileceği. Bu topyekun herkesin bir araya gelmesi lazım. Aklını, fikrini ortaya koyması lazım. Yani çok uzun süreli çalışmalar bunlar açıkçası. Yani öyle kısa vadede olabilecek şeyler değil. Yani bir şey, yani somut bir öneri diyorum, çok net söylüyorum bakın. Somut bir öneri getirmiyorum. Somut bir önerinin ortaya çıkabilmesi için nasıl bir hareket içinde, nasıl bir politika yürütmemiz gerektiğine dair sadece somut bir şey söylemiş oluyorum şu anda. Bunların somutlaşması ancak o projelerin ortaya konması, masa başına oturup günlerce, haftalarca, aylarca çalışılmasıyla, hatta yıllarca çalışılmasıyla mümkün olan şeyler. Yani somutlaşma ancak bu şekilde gerçekleşebilir.
Peki gözle görülür bir şekilde bakacak olursak yani ihracatçı açısından, reel kesim açısından ya da işte iş dünyasının belki özellikle beklentileri dahilinde olan hızla devreye girmesi ve aksaklıkların yaşandığı ya da desteğin diyelim bir şekilde beklendiği sahalar, alanlar, başlıklar var mı şu an söyleyebileceğiniz?
Valla öncelikle şimdi bu dediklerim çok orta ve uzun vadeye dayalı da şimdi ondan çok daha kısa süre içerisinde seçimin hemen arkasından bir kere kısa vadede Türkiye'nin bu kur risklerini bu kadar yaşamadığı bir sürecin gelmesi gerekiyor. Kısa vadede Türkiye'de şu anda bütün iş kesimlerinin, iş dünyasının çok kısa vadede hemen seçimin sonrasında beklentisi kur cephesinde bir stabilitenin meydana gelmesi. Yani madem ki bu kadar biz üretimde yurt dışına bu kadar açığız yani bağımlılığımız söz konusu burada. Dolayısıyla bizim üretim cephesinde daha fazla hasar görmeden yani 2018'in çünkü hasarlarını henüz sarmış değiliz. Daha fazla hasar görmeden gidebilmemiz için kısa vadede bir an önce uluslararası sermayenin güçlenen bir şekilde Türkiye'ye girişinin sağlandığı bir noktaya gelme arzusu var Türkiye ekonomisinin şu anda. Bunu önce bir sağlayalım, burada bir rahatlayalım, bir stabilizasyon burada yaşansın. Arkasından bu demiş olduğum konulara odaklanmak ancak daha mümkün olabilecektir. Çünkü siz hem kur cephesinde bir hasar alıyorsunuz, bu arkasından ne oluyor? Bu sefer faizleri de yükseltiyor bir süre sonra. Hemen akabinde ya da kur riski bir faiz riskine dönüşmeye başlıyor. Bütün maliyetleriniz sizin dolayısıyla artan bir noktaya geliyor. Yani hem kur baskısıyla hem faiz baskısıyla siz ciddi bir şekilde maliyet artışıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi önce bunu bir stabil hale getirelim. Buradaki oynaklıklar bir gitsin. Ondan sonra da önümüzde 4 yıl var yeni bir seçime kadar. Hadi nette 3,5 yıl diyelim. Son 6 ayı seçimi yine seçim havası ile geçer. 3,5 yıl gibi nette bir zaman kalacak bize. Bu 3,5 yılı Türkiye'nin bu reform hareketlerine dönüştürmesi gerekiyor. Ama önce uluslararası sermayenin Türkiye'ye güçlenen bir şekilde giriş yaptığı bir dönem. Kurda ve faizlerde bir stabil bir durum, istikrarlı bir durum ve bunun arkasından da oturup şimdi o zaman ancak reformlara vakit ayırabileceğiz. Çünkü şu anda bütün piyasaya, bütün bir haftadır Türkiye swap uzmanı oldu yani son bir hafta içinde. Yani böyle olmamalı bu iş. Yani biz bu kadar bağımlı olmamalıyız kura falan.
Ekonomist Arda Tuncay'la seçim sonrası ekonomide odaklanılması beklenen reformları konuştuk. Bu haftada bir programın sonuna geldik RSFM dinleyicileri. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşçakalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.